Gel gelelim, ana dinlemiyordu bile. Koca karı oturdu. Tası okurumuş, ıssısı kaçmış, elleriyle tuttu ve o zaman en sonunda çenesini kapandı. Yemeği görünce açlıktan birden bir ürperti geçirdi ve salyaları buruşuk ağzının iki yanından aşağı akarak ''Kaşığım nerede? Kaşığımı bulamam!'' diye sızlandı. Ana, koca ninenin porselen kaşığını aranıp duran o ihtiyar ele tutuşturdu. Sonra mutfağa geçti. Bu sefer iki tane küçük teneke tasla bambudan yapılma iki çift küçük çubuk buldu. Kızın yemeğini hala ağlayıp gözlerini ovuşturuyor diye önce verdi. Çocuk döven yerinde toz toprak içinde otura kalmıştı. Ağlamaktan, ellerinin kirinden yüzü çamura, gözyaşına bulanmış bir durumdaydı. Ana onu yerden kaldırdı, işten sertleşmiş esmer eliyle çocuğun yüzünü iyi kötü temizledi. Çocuğun yamalı hırkasının eteğiyle de gözlerini sildi. Ama acıtmamaya çalışıyordu. Çünkü çocuğun gözleri gerçekten de kızarık ve iltihaplı, göz kapaklarının kenarları adeta dışına dönüktü. Dokunmaya gelmiyordu. Kızın gözlerini kırpıştırıp hıçkırarak başını çevirdiğini görünce daha fazla canını acıtmaya ananın içi razı olmadı ve yavrusunun acısıyla bir an yüreği burkuldu. Pirinç tasını kapı önünde duran kaba saba boyasız bir masanın üstüne koydu ve o sevgi dolu duru sesiyle ''Al ye!'' dedi. Kız sendeleyerek gitti, masaya tutundu. Kızarık kenarlı gözleri akşam güneşinin altın renkli keskin ışığıyla kamaşmış, yarı kısılmış duruyordu. Ellerini pirinç tasına doğru uzattı. Ana, dikkat et, sıcak, diye bağırdı. Kız bir duraladı, sonra o küçük, hafif nefesiyle soğusun diye yemeğini üflemeye koyuldu. Ananınsa gözü hala onun üstünde, hala içi kabarmış, kendi kendine düşünüyordu. Bizimki pirinç saplarını bir dahaki sefere kasabaya götürdüğü zaman söyleyeyim, eczaneye gitsin de bir göz merhemi alsın bari. Bu kez kendi yemeği verilmedi diye oğlan sızlanmaya başlamıştı. Ana gidip onun tasını da getirdi. Masanın üstüne koydu. Bir süre sessizlik oldu. Ana yemek bile yiyemeyecek kadar yorulmuştu. Kamış iskemlesini alıp kapı önüne koydu ve derin derin göğüs geçirerek oturdu. Kestane renkli, sert telli saçlarını iki eliyle sıvazlayarak çevresine bakındı. Küçük vadiyi çevrileyen alçak tepeler yavaş yavaş kararmaktaydı. Ama gökyüzü henüz soluk, sarı bir renkteydi. Ve bu, vadinin göbeğindeki bu köyceğizin evlerinde akşam yemeğine hazırlık olarak ateşler yakılmış, durgun, rüzgarsız havaya tembel dumanlar yükselmeye başlamıştı. Bunları seyreden ana içinin huzurla dolduğunu duydu. Küçük köyü meydana getiren 6-7 evin hiçbirinde hiçbir ana yoktur ki çocuklarına benim çocuklarıma baktığım kadar baksın diye bir düşünce geçti aklından. İçlerinde durumu ondan iyi olanlar vardı. Şu han sahibinin karısı hiç kuşkusuz epey gümüş para sahibi olsa gerekti. Parmaklarında iki tane gümüş yüzüğü olduğu gibi kulaklarına da küpeler takardı. Ana genç kızlığından beri böyle bir çift küpeye özenmiş ama bir türlü almak nasip olmamıştı. Varsın olmasın. Elinde avucunda kalan gümüş parayla yavrularının canı beslensin. Kemiklerini örtecek sımsıkı et olsun. Anayı daha hoşnut ederdi. Fitne karının sözüne bakılacak olursa han sahibinin karısı kendi çocuklarına müşterilerin tabaklarındaki artık et kırıntılarını verirmiş. Oysa ana kendi çocuklarını kendi tarlalarında yetişmiş güzelim pirinçle besliyordu. Bir de kızının gözleri iyileşirse çocuklarının kusur bulunacak yanları kalmayacaktı. Gürbüz, tosun gibiydiler maşallah. Hele olan 5 yaşındayken 7-8'inde gösteriyordu. Doğrusu çocukları gürbüz çıkıyordu. Şu sonuncusu da daha ilk nefesini alırken son nefesciğini vermemiş olsaydı şimdi ele gelecek topuz gibi bir oğlan olacak. Hande ise yürümeye bile başlayacaktı. Ama yine içini çekti. Ne yapalım? İşte bir iki ayda yeni bir tanesi geliyordu. Şimdi bunu düşünmek gerekti. Ama ana memnundu. Ev hayatından hoşnut, en sevinçli zamanları karnında taşıdığı çocukla büyüyüp taştığı yeni bir hayatla dolduğu zamanlardı. Köyceğiz'in tek sokağının karşı yanındaki bir evden dışarı birisi çıktı. Kapıdan fışkıran dumanın arasından ana kocasının emmi oğlunun karısını tanıdı. "Yemek mi yapıyorsun yenge?" diye seslendi. "Ben de yeni bitirdim." Yenge o pek her şeyin üstünde durmayan şen şakrak konuşmasıyla "Ben de şimdi diyordum sen işini çoktan yapıp bitirmişsindir. Ne hamarat olduğunu bilirim çünkü." diye cevap verdi. Ama ana alçak gönüllülükle itiraz etti. "Yok canım, ne hamaratlı. Benim çocukların karnı erken acıkıyor da ondan." Yenge yine "Hamarat, becerikli kadınsındır. Neme gerek?" diye söylendi ve bir kucak saz alarak içeri girdi. Ana yüzünde bir yarı gülümsemeyle daha bir süre alacakaranlıkta oturdu. Öyleydi, öyle olmasına ne kadar gururlansa, kendi gücü kuvvetiyle çocukları, erkeğiyle ne kadar göğsü kabarsa yeriydi. Gel gelelim, bu kadarın uzun sürmeyeceğini de biliyordu. Nitekim oğlan ansızın çanağını onun önüne dayadı. "Ana, daha!" Ana kalkıp oğlanın tasını iyice doldurdu. Dışarı çıktığı zaman güneş tepelerin arkasındaki bir girintide bütün gün kendi çalışıp çabaladığı tarlanın en ucunda duruyordu. Bir an için sanki iki tepenin arasına takılmış kalmış gibi öyle hareketsiz, öyle büyük ve som altından yapılmışçasına ağır, öylece dura kaldı. Sonra yavaşça kaydı, gözden kayboldu. Alacakaranlığın arasından ana patika boyunca erkeğinin gelmekte olduğunu gördü. Erkek tırmığını omzuna dayamış, bir ucu da kolunun altına kıstırmış, bir yandan yürürken bir yandan da ceketini düğmeliyordu. Genç erkek kediler gibi hafif, çevik bir yürüyüşü vardı. Durup dururken bir de türkü tutturuverdi. Şarkı söylemesini pek severdi erkek. Sesi yüksek ve duruydu. Pek çok da şarkı bilirdi. Bu yüzden çok zaman bayramda, seyranda çay evine oturmaya gidenler hoşça vakit geçirmek için ondan şarkı isterlerdi. Eve yaklaştıkça sesini alçalttı. Eşiğe vardığı zaman pek yavaş söylüyordu ama. Sesi yine duru, titrek, insanın içini ürperten ses, söylediği şarkı da kıvrak, oynak havalı bir şeydi. Tırmığını duvara dayadı ve onun geldiğini duyan nine, karnı doyduktan sonra bastıran uykudan uyanıp hiç susmamış gibi yine söylenmeye başladı. "Demin de dedim ya, bizim oğlan pirincine biraz bezelye karıştırınca pek sever. Sahiden de pek lezzetli, pek tatlı." Erkek tembel rahat bir kahkaha atarak içeri girdi ve tatlı sesle kapıdan "Öyledir koca nine, doğru dedin." diye seslendi. Kapı önünde küçük kız yemeğini bitirmiş, karnını doyurmuş, öylece oturuyordu. Şimdi güneş batmış olduğu için gözlerini zorluk çekmeden açabiliyor ve çevresine biraz daha rahat bakınıyordu. Ana içeri girdi ve erkeğine dumanı tüten bir tas pirinç getirdi. Mavi beyaz boyalı kaba saba bir toprak tastı bu ve ağzına kadar pirinç doluydu. Ana pirincin içine kendi tavuklarından aldığı yumurtalardan birini kırıp karıştırmıştı. Yumurtanın tazecik beyazı hemen katılaşmaya başlamıştı bile. Bütün gün iş işleyen bir erkeğin ya biraz et ya da bir yumurta yemesi şarttı doğrusu. Erkeğiyle ne kadar dalaşırsa dalaşsın, ana onu bir güzel beslemekten büyük zevk alırdı. Bütün kavgalarının da aslında ağız kavgası olduğunu düşündü. Bazı herhangi bir sebepten diliyle erkeğinin başının etini yese bile yine de onu bir güzel doyurup beslemesini pek severdi. İhtiyardan yana seslendi. "Oğlunun pirincine taze taze bir yumurta kırdım. Kabak da haşlayıverdim." İhtiyar bunu duyar duymaz yine başladı. "Canını sevdiğim taze yumurtası. Hep derim taze yumurta genç erkekler için en birinci şeydir diye. Adamın kuvvetini tazeler." Ama dinleyen yoktu. Erkek son derece acıkmış olduğu için çabuk çabuk yemeğini atıştırıyordu. Göz açıp kapayana dek tasını bitirmiş, masaya tan tan vurarak karısından daha yemek istiyordu. Ana onun tasını doldurduktan sonra gidip kendine de yemek aldı. Ama erkeğinin yanına oturmadı. Kapı önündeki alçak iskemlesine oturdu ve tasındaki haşlanmış pirinci tadını çıkara çıkara yemeğe koyuldu. Çünkü sağlığı yerinde hayvanlar gibi iştahı açıktı. Ara sıra kalkıp erkeğinin önünden biraz kabak alıyor ve bir yandan yerken öbür yandan iki tepe arasındaki grup kızıllığını seyrediyordu. Çocuklar gelip yine ona abandılar. Kuş gibi ağızlarını açıp beklediler. Ana elindeki çubuklarla onların ağzına da bazı bazı birer lokma vermeye başladı. Gerçi ikisi de karınlarını tıka basa doyurmuşlardı. Bu yemek de kendi yemiş olduklarından ayrı bir şey değildi ama analarının tasından yedikleri yemek onlara nedense daha tatlı geliyordu. Evin sarı renkli köpeği bile anaya sokulmuştu. Bir süre umutla masanın altında beklemişti ama erkeğin tekmesini yiyince kös kös oradan çıkıp kapı önüne gitti ve ananın fırlattığı pirinç lokmalarını ustalıkla kapmaya başladı. Ana tam 3 kez yerinden kalkıp kocasının tasını doldurdu. Erkek iyice doyana dek yedi. Doyunca rahat bir oh çekti, sonra boşalan tasına kaynar su doldurarak şapırdata şapırdata içmeye başladı. Şimdi kalkıp dışarı gelmiş, kapının önünde ayakta durarak içiyordu. Gökyüzünde yeni bir ay doğmuştu. Pek ince ve ışığı yıldızların arasında billur gibi hafifti. Erkek yeni ayı seyre daldı ve bir yandan da yumuşak dalganın bir türkü tutturdu. Köydeki bir avuç evin diğerlerinden de erkekler çıkmaya başlamıştı. Bazıları yüksek sesle birbirine seslenerek handa oynadıkları kumar oyununu konuşuyor, bazıları da kapı önlerinde durmuş esniyorlardı. Genç erkek türküsünü birden kesti ve dik sokağın karşı yanına baktı. Bütün köy erkekleri dinlenirken hala çalışmaya devam eden bir tek erkek vardı. O da kendi emmi oğluydu. Şu herif söğüt liflerinden yaptığı sepetin örgülerini daha iyi görebilmek için başını önüne eğip ta gecelere değin çalıştığı bile oluyordu. Eh, her erkeğin huyu başka. Kendisine gelince ne bileyim, şöyle bir el oyun. Kadınına bir şey söylemek için başını çevirdi ve gözleri onun her şeyi bilen öfkeli bakışlarıyla karşılaştı. Bu bakışı gören erkek içinden kadınına küfretti. Bütün gün alın teri döktükten sonra adamın akşamleyin biraz kumar oynamaya da hakkı yok muydu yani? Ömrü iş işlemekle mi geçip gidecekti? Huysuz çocuk gibi şöyle bir silkindi. Sonra... Böyle sabahtan akşama iş işledikten sonra insan iyi ben de yatar uyurum öyleyse. Zaten oyun oynayacak halim bile kalmadı diyerek eve girdi. Kendini yatağın üstüne attı, gerindi, esnedi. Lambasız odanın gölgeleri içinde gözleri hiçbir şey seçemeyen ihtiyar tam o sırada "Oğlum yattı mı benim?" diye seslendi. Oğlu baygın baygın "Yattı ana!" diye cevap verdi. "Zaten bu daracık ufacık yerde yapacak başka ne var ki? İş, uyku, iş, uyku." İhtiyar oğlunun sesindeki öfkeyi seçemeyerek neşeyle "Öyle öyle, iş, uyku." diye seslendi. Sonra yerinden kalkarak el yordamıyla kendi köşesine gitti ve mavi bezden bir perdenin arkasındaki yer yatağına uzandı. Oğlu uyumuştu bile. Onun uykulu nefes sesini duyunca ana yerinden kalktı. Çocuklar da eteklerine sarılarak onu izledi. Ana mutfak kapısının yanında duran kavanozdaki soğuk suyla yemek taslarını çalkalayıp toprak duvardaki hücreye sıraladı. Sonra evin arkasına gitti. Ayın ölgün ışığında tahta kovayı kuyuya daldı ve çektiği suyla mutfak kapısındaki kavanozu doldurdu. Bu kez avludaki mandayı çözmeye çıktı. Manda döven yerindeki çelimsiz bir söğüt ayacına bağlanmış duruyordu. Ana hayvana ot ve biraz kararmış bezelye verdi. Sonra içeri aldı ve erkeğin uyuduğu yatağın direğine bağladı. Tavuklar yatağın altına tünemişlerdi bile. Kadının ayak sesini duyunca uykulu uykulu gıdakladılar. Sonra yine sustular. Ana yine dışarı çıkıp seslendi ve gitgide koyulaşan karanlığın içinden bir domuz homurtusu cevap verdi. Ana domuza öğle üzeri yemek vermiş olduğu için şimdi vermedi ve yavaşça ite kaka onu da içeri aldı. Dışarıda yalnızca sarı köpek kalmıştı şimdi. Onun görevi eşikte yatmaktı. Ana bütün bu işleri çocukları ortada yokmuş gibi yapmıştı ama. Onlar analarının adım adım peşinden gitmeye çalışmışlardı. Sonunda onun dar şalvarlı bacaklarına sarılıp ağlamaya, mızıldanmaya başladılar. Ana eğilip küçük kızı kucağına aldı. Oğlanı da elinden tutarak içeri girdi. Kapıyı sımsıkı sürmeledi. Sonra çocukları erkeğin ayak ucuna yattılar. Onları usulca soydu, kendi de soyundu ve yatağa çocuklarla adamın arasına girip uzanarak yorganı hepsinin birden üzerine çekti. Kuvvetli, genç vücudu gürbüz bir yorgunlukla uyuşmuştu. Şimdi karanlıkla böyle yatakta yatarken içi şefkatle dolup taşıyordu. Gündüzün nedenli huysuz olursa olsun, nedenli çabuk öfkelenirse öfkelensin, geceleyin tepeden tırnağa şefkat kesilirdi. Uyanıp arzuyla kendine yaklaşan erkeğine karşı ihtiraslı bir şefkat, uykuda büsbütün boynu bükük duran çocuklarına karşı şefkat, ara sıra öksürüğü tutan koca karıya karşı şefkat. Çok zaman üşenmez kalkar, ihtiyara bir yudum su getirirdi. Hatta odadaki hayvanlara karşı bile şefkat kesilirdi geceleyin. Bazen hayvanlar uyku sırasında kımıldayıp kendi kımıldatılarıyla kendi kendilerini ürküttükleri zaman ana onlara seslenirdi. Yavaş olun, uyuyun gayri, daha çok var günün ışımasına. Ve onun tatlı sesini duyan hayvanlar yatışır, yeniden uykuya dalarlardı. Karanlıkta olan çocuğa da şimdi bir yavru hayvan gibi sokuldu. Anasının memesini aradı. Ilık ve mahmur yatan ana ona memesini verdi. Sütü yoktu gerçi ama yumuşak meme oğlanı bebekliğini hatırlatarak avuturdu. Ey yakında yine dolacaktı memeleri. Oğlanın öte yanında kızı yatıyor, yatağı yerden sımsıkı yummuş olduğu gözlerini ovalıyordu. Kaşınması bir türlü kesilmek bilmeyen gözlerini uyuduktan sonra bile ne yaptığını bilmeden kaşır dururdu. Çok geçmeden hepsi uykuya daldılar. Ağır, derin bir uyku. Gece içinde sarı köpek havladığı zaman bile anadan başka kimsenin uykusu bozulmadı. Çünkü onlar için bu gece içindeki diğer seslerden biriydi. Yalnızca ana uyanıp kulak verir ve yatağından kalkmayı gerekli görmezse yeniden uykuya dalardı.